Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özdağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz iPhone 7 tarafında, çünkü Ekim ayı içerisinde iPhone 7 tüm ürün gamıyla beraber ülkemize gelecek. Evet. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar şekillenmeye başladı. Henüz Apple Türkiye resmi duyuru yapmadığı için %100 fiyat bu olacak demek belki şu aşamada çok kolay değil, ama bize temel fikirleri vermesi açısından fiyatlar şu anda önümde duruyor Mesut. iPhone 7'nin başlangıç fiyatı 3250 TL, iPhone 7 Plus'ın başlangıç fiyatı 3800 TL. En pahalı iPhone hangisi derseniz eğer, iPhone 7 Plus'ın 256 GB'ı da aşağı yukarı 4500 lira civarında bir fiyatla ülkemize gelecek.
Yani fiyatlar pahalanmış. Şimdi adamlar 16'yı kaldırdık, 32'yi koyduk deyince sanki kullanıcının yararına çok büyük bir iş yapmışlar gibi göründü, ama yok, parasını alıyorlar onun. Keşke Apple tarafında şeyi görseydik. Yani 16'yı kaldırdık, 32'yi koyduk ama 16 fiyatına satıyoruz dediklerini görseydik.
Tabii tüketici onunla çok ilgilenmiyor. Sonucunda 30 bakıldığı zaman 32 başlangıç modeli.
Evet.
Daha önce de biliyorsun 32'yi vermeyen firmaydı Apple. Hı hı. 64, 16'ın 64'ü atlıyordu. Biz burada ister istemez giriş modeller hangisiyse onunla fiyat mukayesesi yapmak zorundayız. Geçtiğimiz yılda eğer doğru bir tablo ortaya koyabilmek
istiyorsa. Bir de sonuçta bir yıl geçti, biraz bir şeyler gelişsin değil mi?
Tabii Türkiye, tabii yani o var. Bunun dışında ülkemizde tabii ekstra vergi durumları oldu. TRT bandı oluşuyorsa bu süre vesaire, ama örneğin şu anda iPhone 6s Plus'ın tepe modeli olan 128 GB'lık versiyon Türkiye'de 3500 lira. Bu Apple Türkiye'nin fiyatı bu arada. Yani arada aşağı yukarı 1000 liralık bir fiyat farkı oluşmuş durumda. Ha, benzer fiyat farkını biz Note 5 ve Note 7 arasında da gördük. Onda da aşağı yukarı 3599 lirayı baz aldığınız zaman evet belki 1000 lira değil ama 800 liraya yakın fiyat artışı olmuştur.
Yani şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. iPhone'da bakıyorsunuz fiyatlara, Türkiye fiyatı Amerika fiyatına göre çok açık ara. Uçuk ara bir açıklık var. Ama diğer telefon modellerinde genelde bu kadar açıklığı görmüyoruz.
Bu arada sözünü kesiyorum Mesut.
O da
burada
enteresan.
Tabii Jet Black'in fiyatı ayrı da olabilir. Onu da ayrı bakmak lazım.
Evet.
Jet Black biraz daha pahalı bir model biliyorsun. Onda zaten 128 ve 256 GB var. Ve telefonlar pahalı. Şimdi hani Apple zaten kendisini hep böyle konumlandırıyordu. Artık hani hakikaten o espri var ya, Şahin parasını telefona göre. Biraz öyle yani. 5 bin liralık bir telefondan bahsediyoruz.
Çok pahalı olmuş diyecek bir kelime yok. Hani telefon hak ediyor mu dersen. Bir, şimdi orada o kadar değişik bir ayrım var ki, eğer Apple ürün almak istiyorsan, iPhone almak istiyorsan başka seçeneğin yok.
En iyi iPhone almak istiyorsan yani. iPhone, hani firmalar genelde lansmanlara çıkıyor şey yapıyorlar, Note 7 en iyisi. iPhone 7 zaten en iyisi olacak yani,
evet.
Devam modeli açıkçası bakıldığı zaman. Tabii bir de Apple onaylı, Apple'ın kendi logosunu taşıyan bir kılıf, ekran koruyucu vesaire almak isterseniz bu 5000 liraya tamamlanacak bir paket gibi görünüyor.
Küçük para.
Bunu bekleyip göreceğiz. Bu arada son dönemde konuşulan Türkiye çıkış tarihi de 14 Ekim. Öncesinde bir hafta, aşağı yukarı bir hafta önceden operatörlerin belki ön siparişe başladığını göreceğiz. Bu ön sipariş içerisinde Apple Watch da olacak. Fiyat bu arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı size paylaşın. Android tarafındaki en pahalı telefonlar belli. Apple'ın fiyatları da aşağı yukarı belli olmuş oldu. Lütfen size görüşlerinizi bizle paylaşın. Tabii şimdi biz Note 7'yi çok konuştuk. Patladı, patlıyor, şöyle olacak, böyle olacak vesaire. Yine konuşacağız. Bu bölümde de bazı yeni gelişmeler var ama iPhone 7 de patlamış.
O çok enteresan oldu. Tıslıyor mıslıyor deniyordu. Şimdi patlama haberi de geldi.
Şimdi patlamayı konuşacağız da Mesut. Önce ben Amerikan medyasının durumu, el alış tarzını biraz konuşalım istiyorum. Çünkü iPhone 7'nin patlama haberini ilk başta haber siteleri paylaşmadı. Reddit'te, yani aslında bir forum ortamında patlayan telefonun sahibi olan arkadaşın fotoğrafları paylaşmasıyla ortaya çıktı. Daha sonrasında BGR diye bir site var. Boy Genius Report diye, Amerika'nın popüler sitelerinden bir tanesi. Onun yaptığı haberle biraz yaygınlaştı. Zaten bizim istediği haberde de kaynak olarak o linki paylaştık biz. Şimdi iPhone 7 patladı. Ha, nasıl patlamıştır, o cihaz sorunudur, belki genel sorun vardır, belki Note 7 gibi geri çağırma yaparlar, onu bilemiyoruz ama Amerikan sitesinin durumu ele alış tarzı şu şekilde. 2016'nın Eylül ayında patlayan bir iPhone var. Adam haberi şöyle başlamış. 2010 yılında Samsung'un Apple'ı kopyaladığı ortaya çıkmıştı. 2012 yılında da Samsung'un Apple'ı kopyaladığına dair bir takım internal dokümanlar ortaya çıkmıştı vesaire. Ya şimdi sene 2016. Teknolojiden bahsediyoruz, teknoloji üründen bahsediyoruz. Adam onu açıklamak için 2010'daki Samsung'un kopyacı yılına yol açmış.
İşte dikkati dağıtıp olayı birazcık daha yumuşatabilmek adına patlamış telefonu göstermek istemiyorlar. Şimdi Amerikan basının hep şeyini konuşuyoruz. Bir söz konusu Apple iPhone olduğu zaman müthiş diyorlar. Müthiş ona şey yapıyorlar, kurgu yapıyorlar. Özel sayfalar tasarlıyorlar.
Nefesin tasarımı değişiyor ya.
Çekimler değişiyor. Film kalitesinde yönetmen, kurgu ekibi falan çalışıyor incelemeye. Ve mükemmel diyorlar telefonu çoğu zaman. Söz konusu Note 7 ya da benzeri bir Samsung ürün olduğu zaman
anında
istediği kadar mükemmel özelliklere sahip olsun, çok saçma sapan eleştirilerde bulunup
dart tahtasının ortasına koyuyor. Vuran vuran hadi kim
mesela,
bakalım ortadan tutturacak.
Mesela aşağıda ortalama olarak %96 veriyor kullanıcılar dövmesin diye ama videonun geneli böyle negatif yönde oluyor. Adamın suratından ekşiliğinden anlıyorsun.
Yok orada genelde rakip ürünlerde şöyle yapılıyor. Apple olduğu zaman iki taraftan öpelim iki yanından da. Rakip olduğu zaman bir yanından öpeyim ama diğerinden pat pat evet. Tokadı basayım tarzına bir
yani
yaklaşım.
Kendi ürünlerini, kendi markalarını koruma yönündeler. Aslında bana sorarsan kötü bir yaklaşım değil. Ben Türkiye'den örnek vermek istiyorum. Vestel'in iki pil telefonu patlasaydı var ya 7/24 tüm basında çıkmıştı. Kullanıcılar da gidip fabrikayı yakmışlardı. Yani
ben sana başka
bize nedense bir sahiplenme olmuyor. Kendim basın olarak da söyleyeyim. Biz de çok haberini yapmıştık.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. İşte geçen yaptığımız canlı yayını paylaştık. Samsung'un Amerikan medyası ki CNN burada haber kaynağı. Amerika'da Samsung'un çamaşır makinesi patlamış. Tamam, buna patlama değil de hatta infilak etmiş. Yani bomba gibi patlamış. Evi de duvarları mahvetmiş. Burada bir yerli marka olsaydı ki Vestel mesela yürüyen çamaşır makinesi diye bir algısı var. Evet. Nedir o? Baktığı zamanla 90'larda yaptığı bir çamaşır makinesinde motor o kadar vibrasyon titreşim yaratıyor ki makinenin yeri değişiyormuş. Yani evet. Böyle bir durum söz konusu. Velev ki patladığını farz edelim. Vestel'in telefonu ya da Arçelik'in bir çamaşır makinesinin 20 gün o olayla gelip kalkardık. Bunlar nasıl böyle yapıyorlar? Evet. Hiç mi yatırım yok, hiç mi abi yok tarzında konuşurduk.
İşte kullanıcımızla konuşurdu. Ne yazık ki öyle bir durum var. Bizde sahiplenme pek olmuyor firmalar. O yüzden de Türkiye'den bir şey çıkmayabiliyor.
Ha şu da var hani
bu zorluklara katlanıyorlar.
Yerli markalara sahiplenelim tabii onlar da hani gönül ister ki iPhone standartında bir telefon yapsınlar. O ayrı bir tartışma konusu ama
olacak işte.
iPhone'da arkadaşlar iPhone 7 patladı. Bu konuyla ilgili olarak Apple'ın bir takım yetkilileri patlayan telefonun sahibiyle görüşerek bilgileri almışlar. Durum ne çıkar bilemiyoruz ama Amerikan medyasının durumu ele alış tarzını bu olayla birlikte bir kez daha görmüş olduk. Samsung Note 7 patladığı zaman özel timeline'lar yapıyorlar işte bugün böyle olmuş, şu gün böyle olmuş tarzında. Kendisi olduğu zaman da aynı gün 5 tane farklı Apple haberi var. Çin'de Ar-Ge merkezi açacak. İşte yapay zeka firması satın aldı. Şöyle oldu, böyle oldu tarzında
arada
ama
geçiyor değil mi?
Ya bunu insanlar
normalde
hissediyorlar.
Normalde aslında şöyle ele almaları lazım. Son dönemde gerçekten üretimde bir sıkıntı var herhalde. Acele yetişecek diye ürünleri kalite kontrolden mi geçirmiyorlar, ne yapmıyorlar? Patlamaya başladı telefonlar.
Evet maalesef.
Bu çok tehlikeli bir durum. Yani herkesi ilgilendiren bir durum. Yani bir uçağa bindiğinizde yanınızda bir Note 7, bir iPhone 7 ve patlama riski var. Düşünebiliyor musunuz?
Bir de mesela öyle bir rekabet var ki şimdi iPhone'dan, yani Apple'dan ve Samsung'dan bahsediyor. Bir de Çinliler var. Adam telefon lansmanı yapıyor. 15 senede 100 bin.
Evet,
şimdi artık zamanlamaya bir o kadar önemli bir hale geldik. İlk çıkmazsa neler bazen ciddi adetlerde pozisyonu kaybedebiliyorsun. İşte belki de bu tempodan dolayı kalite kontrolü yeteri kadar yapılmıyor. Ya da talebe yetişebilmek için komponent üreticileri belki eskisi kadar kalite kontrol yapamıyorlar. Ama ortada bir sorun olduğu gerçek.
Evet,
çünkü
öyle gerçek.
Daha önce de aslında bu olaylar vardı. Daha önce de patlayan telefon vardı. Pilden dolayı sorun çıkartan telefon vardı. Ama son dönemde olay adeta çığırına çıkmış durumda. İlk kim yapar diye ben merak ediyordum. Yine Amerikalardan geldi bu haber. Türkiye'de de bazı haber sitelerinde, bildiğim sen aktüel haber sitelerinde de düşmüş bu. iPhone 8 iddiaları. Şimdi bu iddiaların arkasındaki isim KGI denen bir araştırma analiz şirketi var uzakta.
iPhone 8 için çalışmaya başladık. Bir de böyle saçma sapan
haberler.
Yok çalışmayacaktı zaten.
Ben seneye belki başlarlar diye düşünüyordum ama böyle bir durum söz konusu dedin haklısın ama iddiaların arkasındaki isim bu defa şey hakikaten Apple tarafında tutarlı öngörüleri olan bir isim. Neyi biliyoruz? Önümüzdeki sene Apple'ın iPhone tarafındaki 10. yıl dönümü. Pek çok şey oraya sakladıklarını biliyoruz. Şimdi evet. Ortaya çıkan haberlere bakıldığı zaman tüm şasinin değişeceği, şasiyede kullanılan metal tasarım komponentlerle ilgili bir takım değişikliklerin olacağı, 2.5 boyutlu yeni bir kavisli ekrana geçileceği, daha üst modellerde belki paslanma şeyinin kullanılacağı tarzında bir takım yorumlar var. Açıkçası beklenti yüksek. Ben de
daha telefonu elimize almadık bak düşün. Türkiye'de satışa başlamadı.
iPhone 7 yok.
Dedikodu
iPhone 8 bak.
Çok popüler bir konu arkadaşlar. İster istemez internet medyası, normal medyada bundan yararlanmak istiyor. Yani heyecan duyup haber yapıyorlar. Ben lansmanın etkisini lansmana gittiğimde gördüm. Her attığım tweet'e gelen tepkiler, bizim burada yapılan haberlere gelen tepkiler, izleyici kitlesinin yoğunluğu, sayısı.
Canlı yayınlardaki yani
bizim
yoğunluk.
Hiçbir bundan önce yaptığımız etkinlikte olmadı. Yani Samsung etkinliği yaptık. 3000-4000 kişi zor izlerken bunda zaten her kanaldan, her yerden 10 binlerce adama ulaşıyoruz.
Aynen
sosyal
öyle.
Medyandan bilmem nereden. Merak çok fazla olunca da tabii ki
bu
haberlerde
bir
fazla
var.
Oluyor.
Önümüzdeki sene 10. yılda iPhone 8 ekran boyutunun büyüyeceği söyleniyor. Plus modelin 5.8 inçe çıkabileceği söyleniyor. Zaten şu an telefon fiziksel
halinde 6 inçi kaldırır yani. Kas oranını düzeltirlerse ekran kas oranını.
Umarım ekran kas oranını düzeltirler. Bu arada yine çift kameranın devam edeceği ve onda yine Plus modelin özü olacağı söyleniyor. Son olarak az önce bahsetmiştim. Apple Çin'de bir Ar-Ge merkezi açıyormuş $45 milyon yatırımla ve yoğunlaşacakları ana konu başlığı donanım geliştirme olacakmış. Sence ne geliştirirler orada ya da ne geliştirmek isteyebilirler?
Yani şimdi araba var biliyorsun son dönemde otomobil olayı var. Sürücüsüz bir tane. Çok söz konusu. McLaren'ın satın alması falan konuşuluyor. Şimdi yeni bir yapay zeka firması satın aldı. Her şey yapabilir. Yani bir gün bir robot da geliştirebilirler.
Açıkçası bekleyip görmek lazım. Evet. DJ'in Çin'de düzenlediği o RoboMaster adında bir şampiyona var. Robotları yarıştırıyorlar orada. DJ'in şirket sahibi çıkıyor diyor ki bizim buradaki amacımız diyor en iyi beyinleri şirkete dahil edilmek. Çünkü yarışmanın en büyük ödülü şu, dijitalde çalışma fırsatı.
Evet işte.
Aslında belki Türkiye'de de o tür şeylere daha fazla yoğunluk vermek lazım. Apple tarafındaki son haberimiz, Ekim ayı içerisinde yeni MacBook Pro'ların lanse edileceği şeklinde. Hatta tarih olarak da 24 Ekim konuşuluyor. Çok fazla aslında iddia var ama benim burada önemli bulduğum iki tane önemli gelişme var. Birincisinin artık yeni MacBook Pro'larda AMD'nin Polaris tabanlı mobil GPU'larının yer alacağı söyleniyor ki bu hem video işleme tarafından hem de oyun tarafından ciddi bir kazanım sağlayabilir.
Evet.
Diğeri ise tuş takımının hemen önünde yeni bir OLED ekranı olacağı, bir fonksiyon butonlarının yerine artık OLED ekranla dokunmatik olarak bir takım atamaların ya da kontrollerin sağlanabileceği söyleniyor.
Ya ben artık bir de MacBook Pro'larda seçenek olarak da en son nesil Core 7 işlemciyi alabileceğim, yüksek bellek miktarının bulunduğu, en iyi GPU'nun, mobil GPU'nun yer aldığı seçenekler de bekliyorum. Yani mobil biraz tarafta Polaris mimarisi falan beni çok heyecanlandırmadı. Çünkü mobil tarafa baktığımda şu anda en güçlü oyuncu Nvidia olarak görünüyor. Yani 1060'lı 1080'li MacBook Pro görmek hoş olurdu açıkçası.
Ben şöyle söyleyeyim. Herhangi bir şekilde Intel'in dahili grafik birimine kalacağım. AMD Polaris olsun zaten içerisinde.
Evet öyle. Çünkü ama hani bir tarafta da deseydin ki bana 1070 var, 1080 var. O da ayrı bir şey olurdu değil mi? Düşünce konusu.
Yani nedense şimdi tabii 1070-1080 dediğimizde kafa hep oyunlara gidiyor. Mesela Apple'ın hiç konseptinde yok. Bir oyun odaklı makine yapayım.
Oyun odaklı değil ki. Bir video işlerken bile arkadaşlar bu GPU'lar o kadar büyük kazanım sağlıyorlar ki sizlere. Bugün bir 1070'i 1060'ı takın, 4K video işlemeye başlayın. Alet zaten GPU hızlandırmadan bunu kazanabiliyor. Kaldı ki Apple'dan bahsediyoruz. GPU hızlandırmayı biliyorsun. Dibine kadar kullanan
bir şey. Bu serilerin özellikle. Evet. Tabii orada bekleyip göreceğiz ama şu anda AMD ile zaten işbirlikleri var. iMac tarafında AMD'nin mobil GPU'larını kullanıyorlardı. Görünen o ki Polaris de zaten üretim tekniği vesaire olarak daha verimli bir platform. Bekleyip görmek lazım.
Evet.
Sıradaki haberimiz Xiaomi cephesinden. Xiaomi'de geçtiğimiz hafta içerisinde iki tane yeni amiral gemi diyeceğimiz telefon duyurusunu gerçekleştirdi. Birisi Mi 5S, diğeri de Mi 5S Plus. Açıkçası özellikle Mi 5S Plus bence önemli olan telefon. Çünkü çift kamera konsepti var ve konsepti birebir Huawei P9'un konsepti üzerine kurgulamışlar. Birisi monokrom çekiyor. Bu arada tabii yeni telefonlarda Synaptic Sigma'sının geliştirdiği özel bir ekran sensörü de var. Yine ekran basıncı hassasiyeti, neresinden basarsanız basın, bir takım menüler ve ekstra kullanım arayüzleri çıkabiliyor arkadaşlar. Yine önemli konulardan bir tanesi Snapdragon 821 var iki telefonda da. Bu da yine aslında Android telefonu kullanılabilecek en hızlı işlemciye sahip olduğunu gösteriyor. Eğer Samsung gibi firmaların platformuna sahip değilsiniz ve özellikle büyük olan telefonda 6 GB RAM var, 256 GB seçenek var. Küçük olan telefonda 4 GB RAM var, 128 MB ile sınırlandırmışlar. Kamera tarafında yine Sony'nin büyük IMX378 sensörü var. Pil tarafında ise birisi 3200, birisi 3800 mAh. Ben büyük olan telefonun biraz daha büyük bir pille gelebileceğini tahmin ediyordum ama orada biraz bir miktar hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilir miyiz?
Yani denemek lazım tabii. Daha büyük piller zaman daha iyi oluyor. Yani denemeden bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorsun yani. 3500 olacağın 4000 olması ya da 4000'ken 4500 olması her zaman çok daha iyidir tabii. Ve gerçi denemek lazım diyorum da. Görünen köyde kılavuz istemiyor. Ben bugüne kadar şey görmedim. Rakibinden daha küçük pille daha uzun süre giden
onu ben de
cihaz görüyorum. Yok yani.
Onu ben de görüyorum.
Evet, öyle şey yalan.
Tabii her iki telefon içinde aslında en güzel nokta fiyatlar. Mi 5S Plus'ın $380 civarından başlayacağı konuşuluyor ki hani 6 GB RAM'li Snapdragon 821'li çift kamera vesaire hakikaten fiyat gerçekten cezbedici görünüyor, onu söyleyelim. Aslında doğrudan doğruya tabii mobilitenin konusu değil ama bir mobille özdeşleştirilmiş firma duyurduğu için televizyon da bence önemliydi. O yüzden televizyon tarafını da buraya aldım.
Evet.
65 inçlik yeni bir televizyon var. Mi TV 3 adını taşıyan, Mi TV 3S adını taşıyan bir televizyon Mesut. Şimdi Xiaomi'nin aslında televizyonları da son dönemde çok popüler ama o da pek çok aslında telefonda olduğu gibi Çin dışında çıkmakta zorlanan bir ürün grubunu oluşturuyor. Fakat bu televizyona bakıldığı zaman hem tip olarak güzel, zaten çok detaya girmeyeceğim ama Samsung'dan panel almışlar. İşte 65K, 4K destekli HDR özelliğine sahip olan panel.
Her şeyden önce fiyatları çok uygun.
Fiyatlar zaten hani EVSO diyebileceğimiz kadar ucuz fiyatlar var. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hani AM Logic'in işte 64 bit quad core, octa core vesaire işlemcileri var ama şimdi bu tanıtımda Xiaomi şunun üzerine durdu. İşte biz yapay zeka teknolojisini bunu adapte ettik. İşte kullanıcıyı takip edeceğiz, öğreneceğiz tarzında özel bir arayüz yapmışlar.
Ya oturma odanı takip edecek, ne güzel.
Ya yok, şu da var. Özel bir arayüz yapmışlar. Senin en çok girdiğin kanalları muhtemelen sırada üste koyacak ama ben bu teknolojiyi zaten 5 yıl önce Toshiba'da görmüştüm. Sen hangi kanalları kullanıyorsan eğer bunu takip ediyordu ve otomatik olarak kendi arayüzünde onları öncelik olarak gösteriyordu.
Bunu herhalde Samsung televizyon kullanıcıları böyle büyük bir şekilde izlemişlerdi. Samsung televizyonlarda kanal düzenleme yok televizyonun kendi dahili içinde.
Çok kötüymüş.
Harici programlar falan yapıp televizyonu öyle okutuyorlar.
O hakikaten bayağı kötü olmuş. Sonucunda hani burada tabii Xiaomi biraz da pazarlama argümanı olarak bunu kullanmak için işte dahili bir yapay zeka sistemine sahip izleyiciler ediyor. Bunun dışında tabii
özel bir hoparlör var ya.
Evet, özel bir hoparlör var. Onda da yine gelişmiş ses çipleri vesaire kullanılmış. Hani paket olarak muazzam. En iyi paneli kullandık diyorlar. Samsung'dan 4K HDR panel almışlar.
Evet, daha ne olacak?
En yüksek performanslı işlemcilerden birisini koyduk diyor. 10 mm'nin altında bir inceliği var. Ya da kalınlığı var diyelim. Ya, muazzam güzel bir televizyon olmuş.
O bu değil de ben son dönemde bir tane televizyonun altına kavisli bir soundbar almak istiyorum. soundbarlara karşı ayrı bir ilgim var. Televizyon yanında gördüğüm zaman öyle bir şey.
Bir model.
Samsung'un var kavisli soundbar deyince kaç tane firma var ki? Onlar LG'de çok pahalılar ya.
Samsung'da var.
1500 lira falan bir fiyatları var. Biraz düşmesini bekleyeceğiz. Şöyle bir indirim yakalarsak.
Onların en son modelleri, üst seviye modeli Dolby Atmos desteği falan da var. Böyle bayağı gelişmiş.
Dolby Atmos'u denedik biz Philips'in standında. Şimdi Dolby Atmos'un şöyle bir hilesi var arkadaşlar. Bir tane demo koyuyor adam.
Çok özel bir demo.
Çok özel bir demo. O demoyu herhangi bir cep telefonundan, herhangi bir dizüstü bilgisayardan dinlediğiniz anda
of olmuş.
O etrafımı sardı ses, yukarıdan falan duyuyor.
Sanki siz orman demosunu mu izledin?
Evet, şimdi yukarıdan kuşlar yağmur yağıyor işte.
Bir tane ayı koşuyor falan, bir sesler vesaire.
Yukarıda yağmur yağıyordu. Şimdi Dolby Atmos dediğimizde Atmos teknolojisinin tek şey özelliği arkadaşlar, ses artık sarmal değil, aynı zamanda yukarıdan da geliyor. İşte yağmur efektini falan tavandan veriyor. Soundbar'da tavandan yansıtma yapıyor sesleri. İnanılmaz büyüleyiciydi bak. Şey demiyorum. Ama diyorum ya, o Dolby demolarınız cep telefonundan dinlerken de aynı hissiyatı yaşıyorsunuz.
Bu arada tabii soundbar konusunda hani evinde bildiğin 5+1 ses sistemi varken soundbar'a geçip deneyimin çok geliştiğini söyleyenler de var.
Ya ben daha gelişmiş bir deneyim alıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Gittiğim demoları denediğimde de. Soundbar teknolojisi bence şu anda evde kullanmaya en uygun ses sistemi.
Baktığı zaman da ona da ilk yatırım yapan firmalardan birisi Yamaha'ydı. Bir tutturamadılar onlar. İşte televizyon da üretemeyince Mesut.
Ya, markayı beraberinde veremiyorsun ne yazık.
Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden arkadaşlar. Note 7'lerde değişim süreci hızla devam ediyor. Türkiye'de başladı.
Başlamadı. Daha henüz vermiyorlar yeni
konuşanlar telefonları. Konuşanlar vardı, evet. Ama henüz tam olarak başlamış değil, onu söyleyelim. Ama Samsung'un verdiği bilgiye göre toplamda 2,5 milyon cihazın 1 milyonunu şimdiye kadar değiştirilmiş olduğu söyleniyor. Amerika'da %50'lerin üzerine çıkmış bu oran. Avrupa'da da yine %50-%60'lara gelmiş durumda. Ama şöyle bir durum söz konusu. Özellikle Çin'de yapılan değişimlerde değişikten sonra güvenli olduğu söylenen bazı cihazların da normalden fazla ısındığı ve şarj esnasında pil kaybettiği söyleniyor mesela.
Patlayan bir tane telefon iddiası var. O çok ciddi. Yani değişimden hemen sonra.
O öyleyse zaten sıkıntı büyük.
Ya ben çok net söyleyeyim. Değişip de güvenli denen bir telefon şarjı taktığında ısınırsa eğer, çok ciddi bir şekilde ısınırsa ki ilk Note 7 teste geldiğinde evde şarjı taktığımda hissetmiştim. Çok ısınınca ben hızlı şarjı kapatmıştım. Hı-hı. Çünkü telefon çok ısınıyordu garip bir şekilde. Evet. Hızlı şarjı kapatıp şarj etmeye başlamıştım. İyi ki öyle yapmışım. Belki de patlayacak bir telefon. Ben Note 7'yi kullanmam Erdi ya. Şimdi şöyle, yani artık bu tehlikeden sonra bunları gördükten sonra zor.
Şimdi tabii şöyle bir durum var. Samsung'un yaptığı açıklamaya göre güvenli olarak, güvenli olduğu söylenen değiştirilmiş telefonlardaki ısınmanın pille alakalı olmadığını söylüyorlar ama bu saatten sonra ne yaparsan yap, ağzını evet, tuşla tutsan telefonun ısınması işlemcinin soğutucusunun çok kötü olmasından kaynaklı da olsa bu telefon patlar mı diye insanlarda bir endişe olacak.
Olacak.
Orada Allah yardımcılar olsun, işleri zor. Çünkü algı bir kere tehlikeli ve güven vermeyen telefon üzerine şekillendiği zaman.
Bu telefonla beraber bir tane şarj çantası verselermiş iyi olurdu. Şarj çantası nedir diyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Yanmaz bir kılıf arkadaşlar. İçine koyup cihazları şarj ediyorsunuz. Patlarsa içinde patlıyor. Etrafı hiçbir şey olmuyor. Şarj kılıfının özelliği o yanmaz bir malzeme olması.
Ama düşünsene işte güvenli diye değiştiriyorsun telefonu, daha sonra garanti olsun, yanında bir de patlamayan,
patlamayan engelli şarj kılıfı veriyorsun.
O tuhaf olur. Ama hani Samsung tarafında burada biz daha önce zaten gündeme de getirdik. Farklı ihtimaller olabilir mi? Galaxy S8 daha önce gelebilir mi? Ama Note 7'ye bu yapıştı bir kere. Çok zor olacak.
iPhone 7 patlama haberi bir tane daha gelirse ben iPhone 7'yi de başucumda şarj etmem. Yani evde de mermenin üstünde falan şarj ederim ki patladığında etrafta yanacak bir şey olmasın.
Abi o zaman
korkunç bir yerdi.
Powerbank alacaksın, bahçeye koyacaksın.
Değil mi? Orada, balkonda falan şarj olacak ya da.
Çünkü diğer türlü hakikaten yani çoluğun çocuğun var, tamam mı? Evi yanan var, arabası yanan.
Allah korusun, onlara bir şey
var.
Olursa.
Dikkat etmekte fayda var. Muhtemelen herkes yeni Note 7 geldikten sonra bir süre böyle uzaktan gözlemleyecektir diye tahmin ediyorum. İlginç bir haber var aslında yine Samsung'un konusuyla ilgili olarak. Geçtiğimiz günlerde Amerika'dan tam aslında konum hatırlayamadım ama bir tarafa doğru giden bir Delta Aviyoları uçağı Samsung tabletten duman kokusu geliyor diye İngiltere acil iniş yapmış. Buna ne diyorsun?
Ya artık tabii ki şüphe oluştu. Normaldir.
Yani hakikaten
hani olmayacak işler değil bunlar. Daha çok yaşayacaklar.
Bu da mesela Amerikan basınında patlayan iPhone'un daha fazla ilgi gören yani haberlerden.
Sen uçağa biniyorsun. Not dediğiniz varsa kapatın diye uyarı geliyor. Şimdi geliyor. Sen Samsung kullanıcısı olarak bir şey hissetmez misin kendini? Tüplü araba sahibi gibi.
O hakikaten üzücü bir durum. Ona da dikkat etmekte fayda var. Samsung tabletlerle ilgili gerçi patlayan tablet vesaire haberi gelmedi ama duman çıkması bile endişe evet, yaratmaya yetmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. İsabetli bir haber oldu. Çünkü BlackBerry yaptığı açıklamayla telefon işini, yani kendi telefonun geliştirme sürecini durdurduğunu söyledi. Bu açıkçası artık BlackBerry marka telefon görmeye devam edebiliriz.
Evet ama artık kendisi yapmayacak.
Olacağım boyam tarafında ama artık kendisi yeni bir telefon geliştirmeyecekmiş arkadaşlar. İşin ilginç bir boyutu var Mesut. Aslında haklılar bu konuda çünkü yazılım tarafı %100 büyümüş.
Evet onlar zaten diyorlar servislerden para kazanmaya devam ediyoruz diyorlar. Karlı bir iş servisler hala da. Bakalım göreceğiz geleceğini firmanın.
Açıkçası ama arka arkaya yapılan çok fazla yanlışın sonucu olarak bugün bugünleri yani artık evet, bugünleri yaşıyorlar. 2000'lerin ortaları ve sonlarına doğru Nokia üzerinde hani şey var ya, güneşin batmadığı ülkeydi. BlackBerry kezda Bolt 9900'ler falan yıldızın parladığı dönemlerdi ama birden işte artık Nokia'da yok. Evet. Nokia'yı belki yakında göreceğiz ama BlackBerry artık belki Alcatel'in geliştirdiği
telefon Nokia üzerine... biraz daha beklerse görünmesinde bir anlamı kalmayacak zaten. Unutacak herkes.
Onu da bekleyip görmek lazım. Evet, sıradaki haberimiz Google tarafından arkadaşlar. Bu zaten birkaç yıldır konuşulan bir dedikoduydu ama belki 4 Ekim'de göreceğiz ilk örneklerini. Andromeda diye yeni bir işletim sistemi üzerine çalıştığı söyleniyor. Bu işletim sistemi de aslında bakılırsa Android'in en iyi özellikleri ve Chromos'un en iyi özelliklerini bir araya getiren, birilerine göre Chrome'un en iyi özelliklerinin Android'e entegre edildi. Kimlerine göre ise Android'in en iyi özelliklerinin marketle beraber Chrome'a getirildiği bir konsept olacak ama hani pencerelerin olduğu, çoklu uygulama desteğinin daha gelişmiş olduğu, masaüstü moduna sahip olan bir işletim sisteminden bahsediyoruz.
Her türlü eski bilgisayarları millet kurmak isteyecektir. Bir denemek görmek isterim hamle. Açıkçası. Ben çok doğru bir hamle. Ama Google'un şöyle bir sıkıntısı var Chrome bilgisayarlarda da. İlk başta da çok uygun fiyatlı bilgisayarlar gördük. Sonra saçma sapan fiyatlı bilgisayarlar görmeye başladık.
Kendi geliştirici bilgisayar Pixel serisi altında $1500 satıyor. İçinde boş işletim sistemiyle beraber. Yani
çok komik yani o. O yüzden fiyatlandırmanın doğru yapıldığı makinelerle beraber görürsek iyi olur.
Ama şöyle bir şey düşünmüyorsunuz. Yani elinin altında Atom tabanlı 4 yıllık notebook var. Alacaksın bunu, kuracaksın. Markette işte eğlenceli oyunlar var. Onları yükle. Evet. Google dokümanları üzerine dosyalarını düzenle.
Çok güzel.
Hakikaten
olur.
Özellikle eski bilgisayar açısından bence önemli bir gelişme olabilir. Şu anda Nexus 9 LG'sinin geliştirmiş olduğu, üzerinde Nvidia çipi olan tablette testlerin devam ettiği söyleniyor. Belki 4 Ekim'de göreceğiz yeni Pixel serisi telefonlarla beraber. Daha önce konuşulan tarihte 2017-2018'di.
Tabletler içinde farklılaşma olabilir klavyeli tabletleri için mesela. İkisi bir arada sistemleri bu sefer gerçekten sunabilir.
Gerçi orada şimdi firmalarda özellikle Ultra ince, işte klavyesi daha fonksiyonel dizüstü bilgisayarlara doğru kaymaya başlamış durumda. Gerçi onların fiyatları da yüksek, o da ayrı tartışma konusu ama Google doğru adımlarla ilerliyor gibi görünüyor, onu da söyleyelim. Samsung'un 2016 model Galaxy A8'i var. Aslında bu telefondan ziyade firmanın stratejisini görmek açısından önemli. Mesela Apple ne yapıyor? iPhone 7 geliyor ama iPhone 6 seri satışa devam ediyor. Samsung mesela yeni stratejisinde ne yapıyor? Galaxy A8 dediğin aslında A sınıfı tasarım koruyan, içi tamamıyla Galaxy S6 serisi, S6 serisiyle aynı olan bir telefon mevzusu.
Yani eski donanımı değiştirmiş.
Başka bir tasarımla beraber 2016 diye piyasaya sürüyor. Exynos 74 diyorum işte.
Şimdi şöyle bir şey var. Vesaire. Yani adamın elindeki telefonlar eskimediler aslında. S6 dediğin telefon bugün güzel bir telefon.
Güzel telefon, evet.
Ama insanlar ismi eskildiği için satın almaktan vazgeçebiliyorlar. Yanlış yapmıyor bence. Yani isminin değişmesi lazım ki insanlar o algıdan da kurtulsunlar. Birazcık algıyla oynama.
Peki
bu.
Apple'a kıyasladığınızda nasıl buluyorsun? Birinde aslında mevcut telefon devam ediyor hayatına. Diye Samsung tarafındaysa mevcut telefonu çekiyor ama aynı donanımı yeni bir tasarımla ya da var olan tasarımın bir takım
politik güncellemeleriyle piyasaya sürüyor. Apple farklı bir konu abi. Marka değeri çok yüksek olan, insanların üstünde heyecan yaratma olasılığı çok yüksek olan bir firma. Yani birine gidip bir iPhone 6 hediyesi aldın ya da iPhone 7'yi hediye ettiğinde...
iPhone 7'yi boş ver, iPhone 6'yı hediye et ya da iPhone 5'i hediye et. Çok mutlu edersin muhtemelen. Evet, yani, öyle bir etkisi var.
Şimdi bunu gidip herhangi birine söylediğinde, teyzesine, halasına, anneannesine bile söylediğinde artık... İnsanlar iPhone mu filan derler. Ama yani.
Geçen senin Android telefonunu götür. Burun kırma ihtimali
ama
var.
Ama Samsung dediğin zaman aynı etkiyi yapmıyor şimdi. O yüzden adamın bazı isimleri değiştirmesi gerekiyor. Yani bugün hala herkesin içinde bir uhdedir. Kalmıştır bir iPhone alamamazlık. Gidip iPhone 5 alayım mı diye halen daha sana sormuşlardı. Bana çok soruluyor. iPhone 5 ise artık alınır mı diyorlar.
Alınır, evet.
İşte yani bu tip bir kitlesi olan bir firmanın tabii ki böyle şeyler yapmasına gerek yok. Adam için hala daha bir arzu nesnesi telefon. Ama Samsung için öyle değil. O da bence doğru yolu yapıyor.
Ki zaten geçen sene...
Dolandırmıyor da kimseyi yani.
Yok öyle bir durum söz konusu.
Kötü bir telefon şimdi, olsa tamam da.
Tabii hani ürün portföyünü oluştururken de bir takım şeylere dikkat ediyordur.
Bir kendisi. De A serisine çekmiş abi. A serisi adamın tepe model serisi değil zaten.
Değil ama şu var, A serisinin fiyatları da ucuz diye. Şimdi A5, A7 baktığınız zaman 2000 liralara gelecek belki bu, bilmiyorum, A8. Ama geçen senin A8'i mesela tasarım olarak S6, S6 Plus ya da Edge'den daha iyi telefonlardı.
Evet, çok güzeldi.
Şimdi onu sürdürmeye devam edecek gibi görünüyorlar. Çok kısa iki tane son haberimiz var. Onlardan da bahsedelim istersen. Birincisi Huawei Mate 9 3 Kasım'da lanse edilecek. Biz Mate 8'i CES fuarına çekebilmişiz.
Evet.
Güzel, merak edilen bir telefonu. Türkiye'ye getirmediler. Mate 9 daha da iyi bir telefon olacak gibi görünüyor. Aslında konsept P9'un çift kamera olayını alıyorlar. Kirin 960 yeni, daha hızlı ve daha verimli bir işlemci, 6 GB RAM ve daha büyük pille beraber karşımıza çıkaracaklar.
Güzel olacak.
Güzel olur. Huawei'nin aslında cihaz olarak gelişimi çok iyi. Sadece fiyatlandırma, marka yatırımı vesaire, onlara bakmak lazım.
Bakalım, göreceğiz, evet. İnşallah Türkiye'de satarlar. Yani Huawei'nin aslında Türkiye'de alıcısı var. Oluşmaya da başladı ama telefon modellerini göremiyorlar. Onlar da haklı olarak fiyatlandırması yüksek kalabilecek ürünleri getirmiyorlar.
Getirmiyorlar ama onların bir yol bulmaları lazım. Çünkü 2500 liralık marka değil hala. Maalesef evet, kullanıcı değil. Gözüne bakıldığı zaman bir orta yol
zor söylenen lazım. Bir firmadan bahsediyorsun. Huawei, nasıl 2000'leri yaşayacaklar? Çok zor yani.
Çok zor. Qualcomm'un da yeni bir satın almaya hızlandığı söyleniyor. NXP adı altında aslında dünyanın en büyük sensör geliştirici firmalarından bir tanesi. 30 milyar dolarlık bir satın alma olacak konuşuluyor bu. geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Japonlar da ARM'ı satın almışlardı. Aslında bakın pratikte bu satın almanın daha fazla etki yaratacağı, çünkü bahsedilen NXP firması sensör geliştiren bir firma olduğu için bu satın almanın arkasındaki en büyük düşüncenin Qualcomm'un otomobil pazarına daha hızlı yol alma gayreti olduğu söyleniyor.
Akıllı arabalar şu anda geleceğin şeyi, teknolojisi ve pazarı.
Orada Qualcomm bir takım demoları çeşitli fuarlarda ya da etkinliklerde gösterdi ama bir NVIDIA kadar yol alamadılar mesela. Hani bazı başka firmalar da var yine orada çok hızlı yol kat eden. Bakalım belki de Amerikalılar yapıyorlar öyle. Bazen geri kaldığı zaman money talks diyor. Parayı masanın üzerine koyuyor.
Ama bazen bu da kurtarmayabiliyor
bazen
işte.
Bazen bu da kurtarmayabiliyor. Hakikaten bunu bekleyip göreceğiz. Qualcomm yalnız ne paralar var adamlarda. Japon gidiyor 30 milyar dolar veriyor.
Japonların yaptığı çok iyiydi ama Qualcomm ARM'ı satın alsaydı daha mı iyi olurdu acaba?
Ona yasalar izin vermeyebilir.
Değil mi? Gerçi o da
sonuçta
doğru.
Gerçi alanda operatör aslında. Yani değil. Yani çok uzak bir konsept değil.
Alabilirler de evet. Değişik değil mi? Ama gerçi 30 milyarı burada harcamak istemiş adam. Zaten ARM'ın lisansını kullanıyorum
ya,
diyor.
Ya işin arka tarafında o kadar çok olay var ki 30 milyar doları Türkiye'den bir firma verse Türkiye'yi sattırmayabilirler mesela. Orada siyasi, politik, evet, nedir, bir sürü pek çok olay var. Umarız bizlere faydalı ürünler ortaya çıkar en azından.
Evet, bir mobilitenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sundu.